Tanrı'nın hükümranlığı yiyecek, içecek sorunu değildir. Kutsal ruh bağlılığında, kutsal ruhta gerçekleşen doğruluk, barış ve sevinçtir diye okuyoruz. Yorumunu yapmakta olduğum Romalılar 14. bölümün 17. ayetinde. Evet, Romalılar 14-17. ayet bu mektupta Tanrı'nın egemenliğinden söz edilen tek yerdir. Ben Tanrı'nın egemenliğinin maddanın müjdesinde söz edilen ve nihai olarak yeryüzünde gerçekleşecek olan milenyum ve mesihsel krallık olan göklerin egemenliğiyle aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Tanrı'nın egemenliğinin, Tanrı'nın yaratılmış evrenindeki her şeyi ve bu arada tabii ki kiliseyi de içerdiğini düşünüyorum. Daha geniş ve daha büyüktür ve Tanrı'nın bütün yaratılışı üzerinde hüküm sürüşünü içerir. Tanrı'nın sözü ve ruhunun yönetiminde olduğu ve bunun yeryüzündeki organı kilise olduğu cennetsel yaşam alanı. Rabbimiz bu terimi böyle kullanmıştı. Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez demişti Yuhanna 3:3'te. Burası Tanrı'nın sözü ve ruhunun yönetimde olduğu cennetsel yaşam alanıdır. Tanrı her yerde yönetimdedir ama sadece ruhsal güçler ya da yasalarla yönettiği bir alan vardır ki bu da imanlının yaşamındaki alandır. İnsan yeniden doğuş olmadan bu yeni krallığı hiçbir zaman göremez ve ona giremez. Tanrı'nın krallığının yemekle, içmekle, oruç tutmakla, cuma günleri et yememekle ya da vejeteryen olmakla hiçbir ilgisi yoktur. Bu şeyleri yapmak ya da yapmamakla Tanrı egemenliğine girilmez. Oraya ancak yeni doğuşla girilir. Doğruluk burada Romalılar 1 ve 3'teki anlamındadır. Tanrı'ya karşı doğru bir konumda olmak, Tanrı'yı hoşnut eden bir hayat yaşamak anlamına gelir. Kutsal ruh belli ki doğrulukla el ele gitmekte ve konumumuzdan değil, yaşamımızdan söz etmektedir. Ruhta yaşamamız gerekir. Teolojik olmaktan çok pratiktir. Sözel olmaktan çok ahlaksaldır. Mesih'te doğruluktan çok kutsal ruhta doğruluktur. Sevinç, kutsal ruhun imanlıların yaşamındaki meyvesidir. Ne yazık ki inanlıların hayatında çok görünmeyen bir şeydir bu. Yaşamlarımızda değerli dostum, imanlar olarak sevinç olmalıdır. Bunun anlamı bütün gün sırıtarak oradan oraya gitmeniz değildir. Ama kalbinizin derinliklerinde sevinçli bir his olması gerektiği anlamına gelir. Yüreğinizde, varlığınızda bir barışın, bir esenliğin olması anlamına gelir. Bu yolda Mesih'e hizmet eden kişi Tanrı tarafından beğenilir, insanca onaylanır diyor Romalılar 14 ayet 18'de. Tanrı tarafından beğenilen, insanlarca onaylanan kişi kimdir? Bu yolda Mesih'e hizmet edendir diyor elçi Paulus. Rab ise Mesih'e yiyecek, içecek listeleriyle değil, doğruluk, barış ve esenlikle sunulan hizmetin değeri ve önemi vardır. Tanrı tarafından kabul görmek, beğenilmek sanımca her insanın isteğidir. Tanrı sözü ister şimdiki yaşamda, ister gelecekte Rab tarafından beğenilmenin temel amaç olması gerektiğini belirtir. Yiyecek, içecek türünden bugün var olan, yarın unutulan saplantılara kapılan sadece geçici değerlere hizmet eder. Bize sarsılmaz bir hükümranlık vermesine teşekkür ederim ve Tanrı tarafından beğenilir tutumla, Tanrı sayarlıkla ve etkin korkuyla ruhta hizmet sunalım diye okuyoruz İbraniler 12:28'de. Bir taraftan yiyecek içecek sorunları, diğer taraftan da Tanrı'nın egemen hükümranlığı. Aklımız, mantığımız bunların hangisini seçer? Hangisi daha önemlidir? Hangisi birinci sırada yer alır? Bırak yiyecek içecek sorunları üzerinde tartışmaları. Tanrı tarafından beğenilir, insanlarca onaylanan hizmete ver kendini. Tanrı fiziksel nesnelerle değil, ruhsal değerlerle hoşnut kılınabilir. Bu yolda Mesih'e hizmet eden kişi Tanrı tarafından beğenilir, insanlarca onaylanır diye okuduk. Bu dünyada gerçek bir krallık olacağı gibi burada yeni doğuş aracılığıyla girdiğiniz ruhsal alandan söz etmektedir. Mesih'e yiyip içmekle hizmet edilmez ama ona olan hizmetimiz doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta, Tanrı'nın ruhunda sevinç içermelidir. İnanlı bu şeylerde Tanrı'yı hoşnut eder ve insanların beğenisini kazanır. İnsanların beğenisini kazanır demek, insanların imanlı olduğunuz için size gösteri yapacakları ve sizi alkışlayacakları anlamına gelmez. Size zulüm bile edebilirler ama insanlar ikiyüzlü ve sahte olanı küçümsedikleri halde içlerinin derinliklerinde gerçek imanlıları takdir ederler ve onları beğenirler. Bu harika bir davranış ilkesidir. İmanlının yaşamı ve konuşması Tanrı'yı hoşnut etmeli ve insanların vicdanları tarafından onaylanmalıdır. Öyleyse barışın ardından koşalım ve birbirimize karşı yapıcı olalım diyor Pavlos Romalılar 14-19'da. Evet, barışın ardından koşalım, barışı kovalayalım. Birbirimize karşı yapıcı olalım. İsa Mesih ne mutlu barışçılara dedi. Çünkü onlara Tanrı çocukları denecek. Pavlos da öyleyse barışın ardı sıra koşun diyor. İbraniler yazarı bütün insanlarla barışı arayın der. Bu çifte bir öğüttür. Kendimizi esenlik getiren işlere verelim sözü bu yolda bütün kalbimizle gitmektir. İmanlının imanlı kardeşine tökez olacak yiyecek ya da herhangi başka bir fiziksel şeyden uzak durmak için kesin bir çaba harcaması gerekir. Bu öğüdün olumsuz yanıdır. Olumlu yanı doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinç gibi ruhsal değerlere kendimizi vermektir. Bunlar imanlıyı geliştiren şeylerdir. Yiyecek yüzünden Tanrı'nın işini baltalama. Gerçekte her yiyecek yenebilir ama yediğiyle başkasını suça sürükleyen kişi kötülük eder. Et yememek, şarap içmemek, kardeşini suça sürükleyecek herhangi bir şey yapmamak iyi tutumdur. Romalılar 14-20-21 ayetler. Yapıcı değilsen o zaman yıkıcısın. Bunun orta yolu yok. Ya yapıcısın ya yıkıcısın. Yiyecek yüzünden Tanrı'nın işine engel koyma. Şu geçici ve kısa süreli yaşamda ya yapıcı olabilirsin ya da dediğim gibi yıkıcı. Bu iki konuda tarafsız kalamazsın. Yemek için Tanrı'nın işini bozma. Tabii ki imanlıların et yeme ya da etten uzak durma özgürlüğü vardır. Ama bunların her ikisi de bizleri Tanrı'nın gözünde bir şey yapmaz. Fiziksel bir tatmin uğruna zayıf bir kardeşin kalbindeki Tanrı'nın işini bozmamalıyız. Birisi için çok yararlı olan bir şey başka birini tökezletebilir. Örneğin Esav, Tanrı'ya ya da ilk doğan hakkına hiç değer vermiyordu. Bütün bunları bir kase çorbaya değişmişti. İştahınızı tatmin etmek için ilk doğan hakkınızı satmayın. Yine yeme içme konusuna dönüyor. Sonra bir şey diyerek bunu iyice genişletiyor. Zayıf olan için sorgulanabilir ve bir vicdan sorunu olan herhangi bir şeyin yapılması güçlü olan için yanlış olur. Şimdi 22. ayet bizlere iman davranışı hakkında ikinci büyük ilkeyi veriyor. Şöyledir, bu konudaki inancın neyse bunu Tanrı önünde kendine sakla. Onayladığı işi yapıp da kendi kendini yargılamayan insan mutludur. Yani başka sözlerle Pavlos şöyle diyor, sahip olduğun imana Tanrı'nın önünde sahipsin. Onayladığı, yaptığı şeyde kendini suçlamayan adama ne mutlu. Bu Mesih imanlısı için ikinci davranış ilkesidir. Her zaman ikna olmuşluk yönünü ele almıştır. Tanrı için bir şey yapmayı beklerken kendimize, bunu yapmak benim için doğru bir şey mi? Bunu heyecan, beklenti ve sevinçle yapabilir miyim diye sorarız. Şimdi bu ikinci öğüt geriye yapılmış olana bakmaktadır. Yaptığı şeyde kendini suçlamayan adama ne mutlu. İmanlı yaptıklarına bakınca vicdanını rahatsız edecek şeyler bulmamalıdır. Bir örnek vereyim. Umarım bunu yanlış anlamayacaksınız ya da yanlış yöne çekmeyeceksiniz. Çünkü bu sorularla sık sık karşılaşıyorum. Bir Hristiyan sarhoş olabilir mi sorusu. Keşke olmasa. Ama bazen bazı imanlıların sarhoş olduklarını gördüm. Tek tük de olsa gördüm. Bu nedenle bunun yanıtı evettir. Şimdi kaybolmuş oğul uzak ülkedeki oğuldu. Yaptığı diğer şeylere ek olarak sarhoş olduğundan eminim ama her zaman bir oğuldu. O zaman onunla domuzlar arasındaki fark neydi? Aradaki fark domuzlardan hiçbirinin kalkıp babama gideceğim dememesiydi. Kaybolan oğul orada domuzlarla birlikteyken kendi kendine buradan nefret ediyorum ve buradan kurtulacağım. Babama dönüp ne büyük bir günahkar olduğumu itiraf edeceğim dedi. Öyleyse herhangi bir nedenden dolayı sarhoş olan bir insanla sarhoş olan bir Hristiyan arasındaki fark nedir? Aradaki fark sadece şudur. Ertesi gün dünyasal adam başı ağrıyarak uyanır, başına bir buz torbası koyar ve gerçekten güzel vakit geçirdim der. Bir dahaki sefere elime daha büyük bir boya kovası ve daha büyük bir boya fırçası alıp şehri gerçekten kırmızıya boyayacağım. Yani daha fazla içeceğim der. Ama Tanrı çocuğu ne yapar? Ertesi sabah başı kazan gibi uyandığında yaptığının hata olduğunu görür, yatağının yanına diz çöker, Tanrım kendimden nefret ediyorum. Bunu bir daha yapmak istemiyorum der ve tövbe ediyorum. Günahını Tanrı'ya itiraf eder. Ve burada ilginç olan şey kayıp oğulun domuz ağılına döndüğü hakkında hiçbir kayıt olmamasıdır. Orayı sevmemişti. İnanlıyla inanlı olmayan kişi arasındaki fark budur. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur. İmanlı dostum, geriye dönüp baktığınızda yapmış olduğunuz şeyden ötürü kendinizden nefret ediyor musunuz? Burada sizi suçlayan vicdanınızdır. Yaptığınız şey her ne olursa olsun ve bunu daha başka kaç kişi yaparsa yapsın, bu sizin için yanlıştır. Bu iş kilisede bile olabilir. Ve kilise çok tehlikeli bir yer olabilir çünkü şeytan oradadır. Şeytan her pazar kiliseye gider ve en iyi kiliselere gider. Pazar günü kiliseden eve geldiğinizde keşke o söylediğim şeyi söylemeseydim diyor musunuz? Evet, onu söylememeliydiniz. Onayladığı şeyden ötürü kendini yargılamayan kişi ne mutludur. Daha önce 5, 6, 8, 15. ayetlerde vurgulanan gerçek, evet 22. ayette özetleniyor. Herkesle paylaşabileceğimiz görüş ve yorumlarımız vardır. Ama paylaşmamamız gereken düşüncelerimiz, açılarımız da vardır. Esenlik içinde yaşayan imanlı vicdanının sesini dinleyerek ona uyar. Ama vicdanın sesini dinlemeyen zarara uğrar. İnanarak yaptığın iş vicdanını rahatsız etmiyorsa mutlusun. Nice insan vicdanının sesini dinlemeyerek bunalımda yaşamaktadır. Mesih ışığıyla imanlının yüreğini aydınlatır. Tanrı sözünü okuma ve dua yaşamı imanlıyı esenlikte tutar. Mesih'in aydınlattığı imanlı sadece kendi vicdanıyla değil, insan kardeşinin vicdanıyla da ilgilenir, ona da saygı gösterir. Pavlus'un önümüze koyduğu konu budur. Sen belirli bir eti yemekte herhangi bir sakınca görmeyerek onu yersin. Vicdanın rahat. Ya senin o eti yediğini görenin vicdanı? O kardeş ya da kız kardeşin önünde onun vicdanını sarsacak bir şey yapıyorsan, kendi vicdanının rahatlığına karşın öbürünün vicdanı rahatsız bir durumdadır. Bu durumda sendeki rahat vicdanın ne anlamı kalır? Gerçek bir imanlıysan eyleminle, hareketlerinle öbürünün vicdanını rahatsız ediyorsan bu senin de vicdanını rahatsız etmeli. Ama yediğinden kuşku duymasına karşın yiyen kişi yargı giyer. Çünkü tutumu imana dayanmamaktadır. İmana dayanmayan her şey ise günahtır diyor Pavlos Romalılar 14 ayet 23'te. İmanla yapılmayan her şey günahtır. Dostum, yaptığınız işin doğruluğuna inanmanız gerekir. Emin olmanız gerekir. Eğer inanmıyorsanız onu yapmamalısınız. Burada imanlı için günahın bir başka tarafını görüyoruz. İmandan kaynaklanmayan herhangi bir davranış ya da etkinlik günah oluyor. Bu, kutsal ruhun sorgulanabilir şeylere yanıtıdır. İmanlı, imanla kurtulduğu gibi aynı zamanda da imanla yaşaması gerekir. Şimdi 15. bölüme geldik Romalılar mektubun. Konu, imanlıların birbirleriyle ve dışarıda olanlarla ilişkileridir. Mesih imanlıları için vermiş olan büyük ilkelere bakıyorduk. Bir önceki bölümde bu ilkelerden ikisini gördük. İnanç ve vicdan. Şimdi üçüncüsünü görüyoruz. 14. bölümden devam ettirilen bir düşünce olan zayıf kardeşi düşünmek. İlk üç ayette konu ayrılmaktır. Bundan sonra Yahudilerle diğer ulusların Tanrı'yı yüceltmek için bir bedende oluşlarını ve son olarak da Pavlos'un diğer uluslara ve özellikle de Romalılara bir elçi olarak kendi tanıklığını göreceğiz. Son bölümde Pavlos yeniden kişisel ilişkilere dönecektir. İmanda güçlü olan bizler, güçsüzlerin zayıflıklarını yüklenmek zorundayız diyor Romalılar 15 ayet 1'de. Amacımız kendimizi hoşnut etmek değildir. Bu, imanlıların davranışlarını yönetmesi gereken üçüncü ve son yol gösterici ilkedir. Mesih imanlılarının dans etmemesi gerektiğini düşünen bir imanlıyı evinize davet ettiğinizde onun için dans etmeyin. Çünkü onun alınmasına neden olursunuz. Belki siz dans edebiliyorsunuzdur ama ben etmiyorum. Neden? Çünkü başka insanlara karşı düşünceli oluşumdan ötürü kesinlikle yapamayacağımı düşündüğüm belirli şeyler vardır. Yıllardır bir kahveye gidip de elime kağıt alıp kumar oynamadım. En son ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. Birisi, sen de eline oyun kağıdının alınmaması gerektiğini düşünen o ayrılmış Hristiyanlardan biri misin diyecektir belki. Belki siz elinize kağıt alabilirsiniz. Bunu yaparsanız sizi yargılamıyorum ama ben bunu yapamam. Bunun nedenlerinden bir tanesi buradadır. Zayıf kardeşi düşünmek. İmanı güçlü olanlar, Rab'le olan paydaşlığımı bozmadan eğlenmek için kumar oynayabilirim diye düşünebilir. Ama çayına da olsa kumar oynamak bence hatalıdır ve bu yönde zayıflığı olan kardeş bundan etkilenebilir. Yani onu kumar oynamaya teşvik edebilirim. Zaten kumarbaz olanlar birdenbire kumarbaz olmadılar. Küçük şeylerle başladılar. Önce çayına, sonra kolasına, sonra yemeğine kumar oynadılar. Bunlarda ne zarar var diye düşündüler ve sonunda çoluk çocuğunun nafakasını bile kumara vermekten çekinmez duruma geldiler. Ayrıca zayıf bir kardeş bu tür tutumlardan etkilenebilir ve Mesih'le olan ilişkisi hasar görebilir. Bu yüzden imanı güçlü olan bizler kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüz olanların zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. Pavlos kendisini imanı güçlü olanların arasına koyar ve zayıf imanlıların düşüncelerine ve ön yargılarına karşı düşünceli olmamız gerektiğinde ısrar eder. Korintoslulara şöyle yazmıştı: bu nedenle eğer yediğim şey kardeşimin sendeleyip düşmesine yol açacaksa, kardeşimin düşmemesi için bir daha et yemem. 1. Korintoslar 8:10. Yani Pavlos, et yiyebilirim, benim için sorun değil. Acılı macılı Adana kebaba bayılırım. Ama bunu yapmak eğer kardeşime tökez olacaksa et yemeyeceğim diyordu. Pavlos ayrıca herkes kendi yararını değil başkalarının yararını gözetsin demişti. Diğer kişinin yararını gözetin, birbirinizin yüklerini taşıyın, böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz diyor Galatyalılar 6:2'de. Her biriniz insan kardeşinin iyiliği için onu hoşnut etsin ve böylece gelişmesini sağlasın. Romalılar 15 ayet 2. Bu ayette bize açıklanan şudur: komşumuzu, insan kardeşimizi geliştirmeye öncelik vermeliyiz. Hristiyan davranışlarının tümünün hedefi komşumuzu geliştirmektir. Tabii ki komşumuz kendisine zarar verecek bir şekilde hoşnut edilmemelidir. Pavlos, ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim ama daha çok kişi kazanayım diye herkesin kölesi oldum. Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi davrandım demiştir. Birçok insan Pavlus'u eleştirir ve onun neden bir Yahudi yemini edip başını kazıtarak Yeruşalim'deki tapınağa öyle gittiğini anlayamaz. Paulus'un burada söylediklerini anlarsanız onu da anlarsınız. Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Kendim kutsal yasanın denetimi altında olmadığım halde yasa altında olanları kazanmak için onlara yasa altındaymışım gibi davrandım diyor 1 Korintoslar 9:20'de. Şimdi hala sorgulanabilir şeyler, kutsal kitapta yanlış oldukları söylenmeyen şeyler konusunda olduğumuzu hatırlayalım. Örneğin sinema olayını ele alayım. Sinemaya hiç gider miyim? Evet, eğer sinemaya giderek birisini Mesih'e kazanabileceğimi düşünürsem giderim. Belki siz bunu daha nerelere kadar götürecek diye soruyorsunuzdur. Tanıklık etmek için bir striptiz şovuna giden bir grubu biliyorum. Sanıyorum yanlış yere gitmişlerdi. Arkadaşlarına tanıklık edeceğini düşünerek gece kulüplerine gidip arkadaşlarıyla içki içmeye başlayan bir kız tanıyorum. Ama kendisi alkolik oldu ve kimseyi Mesih'e kazanmadı. Bu şeylerin yanlış olduklarını size kutsal kitaptan gösterebilirim. Ancak kutsal kitap günümüz toplumundaki birçok konuda sessiz olduğundan bizlere bu harika yol göstericiler ayrılma konusunda 3 ilke verilmiştir. 1- inanç, 2- vicdan, 3- düşünceli olmak. Şimdi birincisine bakalım, inanç. Yaptığınız şey Tanrı'nın yapmanızı istediği şeyin bu olduğu konusunda ikna olmuş olduğunuzdan gayretle yapılmalıdır. Başka deyişle yaptığınız şey Tanrı'nın yapmanızı istediği şey ise ve bundan eminseniz bunu yapın. 2. Vicdan. Davranışlarımız öyle olmalıdır ki yaptıklarımıza baktığımızda vicdanımız bizi suçlamamalıdır. Vicdanımız sızlamamalıdır. Üçüncüsü de düşünceli olmak. Zayıf kardeşlerin hisleri ve ön yargılarına karşı düşünceli olmalıyız. Çünkü Mesih de kendini hoşnut etmeyi düşünmedi. Kitapta yazılı olduğu gibi seni aşağılayanların aşağılamaları üstüme indi. İsa Mesih kurtuluşa ihtiyacı olan insanlara Tanrı'nın sevgisiyle geldi. Bunu yaparken kendini hoşnut etmedi. Tersine insanlığın somut ve belirgin ihtiyaçlarını karşılamak için günaha karşı günahsız yaşamını sundu. Mesih'in görkemi, yüceliği bununla bilinir. Kendini hoşnut edecek şeyler aramadı. Çünkü insanoğlu kaybolanı aramaya ve kurtarmaya geldi diyor Luka 19:10'da. Bu geliş canını vermekle, kanını akıtmakla sonuçlandı. İsa'nın gerçek bağlısı imanlısı da Rabbini örnek alarak kendi yararını düşünerek yaşamaz.